Ayrım 13.
Sayfa 165. Bu görüşme sırasında Yakup Bey ölümü halinde Germiyan topraklarını Osmanlı topraklarına katması için Sultan Murad'a vasiyette bulunuyordu. Nitekim bir yıl sonra 1429 yılının Ocak ayında vefat ediyor, ölmeden önce vasiyetini sözlü olarak da tekrarlıyordu. Böylece Germiyan oğullarının topraklarıyla birlikte Germiyan aşireti de Osman oğullarına katılıyordu. İsmail Hakkuz'un Çarşılı, adı geçen eser sayfa 50-51. Karamanoğulları. Karamanoğulları ailesi adını Oğuzların Afşar boyuna mensup olan Karaman aşiretinden alıyordu. Karamanların bir kısmı 1228'de Selçuk Sultanı 1. Alaüddin Keykubat zamanında Ön Asya'ya giriyor ve Rum İmparatorluğu hududu ile Batı Kilikya taraflarına Ermenilerden alınan Ermenak, Ermenek civarında yerleştiriliyordu. Bu sırada Karaman aşiretinin reisliğini Saadüddin oğlu Nure Sofi yapıyordu. Nure Sofi, Batınıliğin bir uzantısı olan Babayilere katılmış ve Babayi ayaklanmasına rol almıştı. Kendisi de bir Babayi şeyhi idi. Kerimüddin Karaman, Nure Sofi'nin oğlu idi. Karaman aşiretinin yerleştiği bölge sarp bir coğrafyada yer alıyordu. Anadolu Selçukluları ise Moğolların baskısı altında giderek otoritesini yitiriyor, bölgede bir otorite boşluğu doğuyordu. Bu nedenle de Karamanlar bulundukları coğrafyada istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Böylece Karamanoğlu aşiretinin reisi Kerimüddin, Karaman topraklarını hızla genişletiyordu. Anadolu Selçuklu hükümdarı 4. Kılıç Aslan ise Karamanlıların bir maraza çıkarmasından çekinerek bölgeyi Karamanoğlu'na dirlik olarak bırakıyordu. Karamanoğlu'nun kardeşi Bunsuz, yani Bonsuz'u rehin olarak yanına alıyor ve ona hem imrahorluk hem de candırlık veriyordu. Buna rağmen Karamanoğlu Selçuk'un merkezi otoritesine karşı her türlü eylemde bulunuyordu. 1260 yılında Kılıç Arslan kardeşi 2. Keykavus'u Bizans'a sığınmaya zorluyor ve tek başına Selçuk hükümdarı olarak Konya'ya geliyordu. Buna paralel olarak Kılıç Arslan Keykavus'a yandaş olan Uç Beylerin üzerine Türk ve Moğol kuvvetlerini sevk ediyordu. Karaman Bey kendi üzerine de kuvvet sevk edileceğini hissediyordu. Bu sırada Keykavus'un yandaşı olan Konya'daki Kadı Leşker ve üst düzey yöneticiler Karaman Bey'i kışkırtıyor, Konya'yı basarak ele geçirmesini istiyorlardı. Karaman Bey de Moğolların yaylakta bulunmasından yararlanarak Konya üzerine harekat başlatıyordu. Ne ki 1261 yılında cereyan eden olay sırasında Selçuk komutanı Muinüddin Süleyman Pervane, Gevele Kalesi civarında Karamanoğlu'nun kuvvetlerini bozguna uğratıyordu. Karaman Bey kaçıyor, ele geçirilen kardeşleri Bunsuz ile Zeynel Haç Konya şehrine götürülerek iç kalenin kapısına asılıyorlardı. Halk da bunları oklarla delik deşik ediyordu. Onlarla birlikte işbirliği yaparak Karamanoğullarını kışkırtan Selçuklu eski maliye nazırı Necip Bittin, Konya ileri gelenlerinden Hamidoğlu Kıvamüddin Eşher ve Kazasker idam ediliyordu. İsmail Hakkuz'un Çarşılı, adı geçen eser sayfa 2-3. Karaman Bey ise bu olaydan kısa bir süre sonra vefat ediyordu. Ancak Karaman Bey'in büyük oğlu Şemsüddin Mehmet Bey, Selçuk merkezi otoritesini temsil eden Moğollara karşı mücadeleyi sürdürüyordu. Nitekim Niğde emiri Hatiroğlu Şerefettin'in Memlüklere güvenerek Moğollara karşı direnişi sırasında yanında yer alıyordu. Bu çerçevede Selçuk yönetimine ödediği vergiyi kesiyordu. Ancak Selçuk ve Moğol kuvvetleri Hatiroğlu Şerefettin'i yakalayarak idam ediyorlardı. Buna rağmen Karamanoğlu Mehmet Bey direnmeyi sürdürüyordu. Selçuk merkezi yönetimi ise Ermenek kumandanlığını Bedrettin Hateni'ye veriyordu. Hateni de Moğol kumandanları Toko ile Todon ile mutabakata vararak 1000 kişilik bir kuvveti Selçuk ordusuna katıyor ve Karamanoğlu'nun üzerine gidiyordu. 1276 yılında meydana gelen bu olayda Mehmet Bey Moğol Selçuk kuvvetlerini pusuya düşürerek yeniyordu. Bu başarı Karamanoğullarının şöhretini arttırarak kendilerine güven duymalarını sağlıyordu. Mehmet Bey'in kuvvetleri hemen ardından Franklere ait bir tüccar kervanını vurarak yağmalıyordu. Selçuklu Sahil Bey'i Hoca Yunus Karamanlıları cezalandırmak isterken yeniliyor, o da tüm varlığını Karamanoğullarına kaptırıyordu. Mehmet Bey bunlara paralel olarak Moğollara karşı Memlük hükümdarı Baybars ile ittifak yapıyordu. Buna dayanarak Konya'yı kuşatıyor, Baybars ise Anadolu'ya girerek Kayseri'ye ulaşıyordu. Baybars Mehmet Bey'e sancak gönderiyor, o da 2. İzzettin Keykavus'un oğlunu yanına alarak Konya'yı kendisine teslim etmelerini istiyordu. Ancak Konya teslim olmayınca Mehmet Bey şehre zorla giriyordu. O tarihte Konya'da vali olarak Emiyüniddin Mikail bulunuyordu. şehre giren Karaman kuvvetleri Eminüddin'in ve diğer emirlerin konaklarını, tüccar mallarını yağmalayarak Eminüddin'i yakaladılar ve kendisini şehrin dışına götürdüler. İşkenceyle bütün mallarını söylettikten sonra öldürüp başını Konya'nın içinde bir yere astılar. İsmail Hıkkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 5. Dipnot 2 İbn Bibi sayfa 375. Eminüddin Mikail'in şehrin işgali üzerine fırsat kollayarak devlet erkanının bulunduğu Tokat'a kaçarken yakalandığını ve sarığının arasında çıkan planla Selçuk hazinesinin yerlerinin öğrenildiğini yazıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'yı aldıktan sonra 2. İzzettin'in oğlu Gıyasüddin Siyavüş'ü hükümdar yapıyor, onun adına hutbe okutturarak sikke kestiriyor ve Baybars'ın gönderdiği sancakları ona veriyordu. Siyavüş'ü Konya halkı da seviyor, ona bağlanıyor ve Konya kalesi teslim oluyordu. Ancak Selçuk Devleti'nin eski yönetimi Karamanoğlu ailesine karşı Afyonkarahisar'daki sahip Ataoğulları'nı harekete geçiriyordu. Selçuk'un eski veziri sahip Ata Fahrüddin Ali'nin oğulları ve torunları Afyonkarahisar ve çevresinde kendi beyliklerini kurmuş bulunuyorlardı. Bir dönem devlet işlerinde önemli roller oynayan Konya ve Sivas üzerinde ağırlığı bulunan vezir sahip Ata Fahrüddin Ali ekonomik ve dinsel bakımdan da yerel bir güç odağı oluşturuyordu. Bu nedenle kendisine Hoca Sahip Fahrüddin Ali deniliyordu. Sahip Ata'nın oğulları olan Tacüddin Hüseyin ile Nusretüddin Hasan Selçuk kuvvetleriyle birleşerek Karamanoğlu Mehmet Bey'in üzerine yürüyordu. Mehmet Bey de baskın düzenleyerek Sahip Ata'nın iki oğlunu Konya Ovası'nda öldürüyor, sonra da Konya'ya dönüyordu. Bu arada Karamanoğlu Mehmet Bey Gıyasüddin Siyavüş'ü hükümdar yaptıktan sonra Farsça olan resmi yazışma ve haberleşmenin yerine bu işlerin Türkçe yapılmasını emrediyordu. Zira Mehmet Bey divanın Farsça yaptığı konuşmayı ve diğer yazışmaları izleyemiyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 6. Sahip Ata ailesinin yenilmesi sonucu Batı Moğollarının hükümdarı Abaka Han'ın emriyle Selçuk hükümdarı 3. Gıyasüddin Kesi Hüsrev ile Sahip Ata Fahrüddin Ali ortak bir kuvvet oluşturuyordu. Bunu haber alan Mehmet Bey Akşehir taraflarını yağmaladıktan sonra savunmak üzere Konya'ya dönüyordu. Ancak Moğol kuvvetlerinin Mehmet Bey'i kovaladığını öğrenen Konya halkı kale kapısını kapatarak Mehmet Bey ile beraberindekileri içeri almıyordu. Mehmet Bey Konya'yı kuşatıyor, çevreyi yağmalıyor, 37 gün burada kalıyor ve fakat Moğol kuvvetlerinin yaklaşması sonucu Ermenak'ın Sarp coğrafyasına çekiliyordu. Nihayet 1277 yılında küçük bir Moğol kuvvetiyle çatışmaya giriyordu. Konya önüne gelen Sahip Ata Karamanoğlu'nu takip ederek Mut taraflarına gitti. 50 nefer Moğol ve 50 nefer Selçuk askerini karakol olarak ileri gönderdi. Mehmet Bey hükümdar eylediği Siyavüş'ü harbe sokmayarak onu içeride müstahkem bir yere gönderdikten sonra kendisi iki kardeşi ve amcaoğullarıyla ve bir kısım kuvvetle Moğol karakoluna baskın yaptı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 7. Bu baskına karşı Moğollar kaçma taktiği uyguluyor ancak ani olarak geri dönüyor ve Mehmet Bey ile adamlarını gafil avlayarak tuzağa düşürüyorlardı. İhtiyatsızlık sonucu ele geçen Mehmet Bey ile kardeşleri diğer amca çocuklarıyla birlikte hemen orada başları kesilerek öldürülüyorlardı. Kesilen başlar Selçuk karargahına gönderiliyor, sonra da Karaman aşiretinin bulunduğu yerlerde dolaştırılarak teşhir ediliyordu. Mehmet Bey'in öldürülmesi sonucu Karamanoğlu ailesinin reisliği kardeşi Güneri Bey'e geçiyordu. Ancak bu olay bir süre içinde Karamanoğullarını sindiriyordu. Selçuk oğulları çökerek tarih sahnesinden çekilirken Karaman oğulları yeniden güçleniyor, hatta Selçuk yönetiminde cereyan eden entrika ve çatışmalarda da rol üstleniyorlardı. Bu arada Karaman oğulları İlhanlıların desteklediği Eşref oğulları aleyhine genişliyordu. Güneri Bey 1300 yılında ölüyordu. Güneri Bey'den sonra Karamanoğlu ailesinin reisine Mecdüddin Mahmut Bey geliyordu. Alaiye yani Alanya emiri iken Memlüklerle anlaşma yapan ve onların hesabına hareket eden Mahmut Bey aile reisi olunca da bu ilişkisini sürdürüyordu. Hatta Konya'yı 3 yıl süreyle elinde bulunduruyordu. Zira bu sırada Gıyasüddin Mesud devlet merkezi olan Kayseri'de 1308 yılında ölünce Selçuk devleti tarih sahnesinden çekiliyor, fırsattan yararlanan Mahmut Bey Konya'yı ele geçiriyordu. Bu nedenle İlhanlılar ortaya çıkan beylikleri yok etmek amacıyla Anadolu'ya büyük bir kuvvet sevk ediyor ve bu kuvvetin ilk hedefini de Konya'daki Karamanoğulları teşkil ediyordu. Konya kısa sürede İlhanlıların eline geçiyordu. Karamanoğlu ailesi son derece güçlü, geleneksel bir yapı gösteriyordu. Aile reisi de geleneksel çerçevede belirleniyordu. Örneğin Mahmut Bey ölünce yerine büyük oğlu Musa Bey geçiyor. Musa Bey'den sonra reisliğe Mahmut Bey'in diğer oğlu İbrahim Bey geliyor. İbrahim Bey vefat edince reislik oğlu Ahmet Bey'e kalıyor. Ondan sonra oğlu Şemsüddin Bey reis oluyor. Ardından Karaman Bey'in oğlu Yahşi Bey geliyor ve onu da Mahmut Bey'in torunu Süleyman Bey izliyordu. Bu reislik değişimleri aile içinde soruna ve çatışmalara yol açmıyor. Bu nedenle de Karamanoğlu ailesi dış tehlikeler karşısında gücünü muhafaza ediyor ve ayakta kalmayı başarıyordu. Süleyman Bey Sivas emiri Eretna'nın oğlu Mehmet Bey'in elde ettiği bazı Karamanlı yöneticilerin düzenlediği komplo sonucu 1361 yılın Ocak ayında sarayından çıkarılarak katlediliyordu. Bunun sonucu yerine kardeşi Alaaddin Ali Bey geçiyordu. Alaaddin Bey, yerel güç odağı durumundaki Karamanoğlu ailesinin diğer otoriteler karşısındaki anlayışını ve yönetim tarzını gözler önüne sermesi bakımından son derece çarpıcı bir örnek oluşturuyordu. Bu örnek sadece yönetim anlayışı ile sınırlı kalmıyor, beylik yönetimlerinin kendi çıkarlarını ön plana alarak dostluk ve düşmanlık tercihlerindeki ölçüleri de sergiliyordu. Alaaddin Bey çıkarları gerektirdiği için Osmanlı Sultanı Murat Hüdevendigâr ile akrabalık tesis ediyor, kızı Melek Hatun'u alıyordu. Bu evlilikten de Mehmet ve Ali adlı iki oğlu oluyordu. Alaaddin Bey komşusu olan Hamidoğulların arazisine tecavüz ederek toprak kazanıyor, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın mülküne saldırıyor, 1375 yılında Kayseri'ye baskın yaparak Eretna hükümdarını kaçırıyor, ardından Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin Ahmet ile çarpışıyordu. Bütün bunların sonucunda Karamanoğlu Alaaddin Bey saldırgan ve korkulacak bir hükümdar durumuna geliyordu. Ancak dövüşken bir adam portresi çizen Alaaddin Ali Bey biraz zoru görünce aynı derecede korkakça davranıyordu. Hemen siniyor, tırnaklarını içine çeken kediye dönüyordu. Örneğin Sivas hükümdarı dönüp üzerine yürüyünce bu kez de karşı koymadan kaçıyordu. Ancak onun kişiliğini ve politikalarını en güzel biçimde Osmanoğullarıyla olan münasebetleri sergiliyordu. Kayınpederi olan Murat Hüdevendigâr Rumeli'de askeri harekata başlayınca Alaaddin Bey bunu fırsat biliyordu. Osmanlıların Hamidoğullarından 80 bin altına satın aldığı Yalvaç, Karaağaç, Seydişehir ve Beyşehir'e saldırıyor, Beyşehir'i ele geçiriyordu. Böylece Murat Hüdevendigâr Rumeli'deki harekatını yarım bırakarak Ön Asya'ya geçmek zorunda kalıyordu. Karamanoğulların üzerine gelince Alaaddin Bey barışmak istiyor, işi aşağıdan alıyordu. Hüdavendigâr barışma talebini kabul etmiyor, askerini üzerine sürüyor, aşiret kuvvetlerini arkasına alan Alaaddin Bey yeniliyordu. Ağırlıklarını geride bırakıyor ve Konya'ya sığınıyordu. Osmanoğulları buna rağmen peşini bırakmıyor ve Konya'yı kuşatıyordu. Can kaygısına düşen Alaaddin Bey bu kez de karısı Melek Hatun'u göndererek aman diliyor, aldığı tüm yerleri terk ediyor, Moğolları kışkırtmayacağına ve Osmanlı topraklarına saldırmayacağına söz ve teminat veriyordu. Buna rağmen ilk fırsatta bütün söylediklerin tersini yapıyordu. Nitekim Murat Hüdevendigâr'ın Kosova'da öldürülmesiyle birlikte diğer beylerle birlikte Osmanlı otoritesine karşı o da başkaldırıyordu. Bunun üzerine Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerini yola getiren Yıldırım Bayezid derhal Karamanoğullarına yönelerek Konya'yı kuşatıyordu. Çaresiz kalan Alaaddin Bey bir kez daha ele geçirdiği Beyşehir'i geri vererek Osmanoğullarından bir kez daha aman diliyordu. Fakat bir süre sonra Moğol hükümdar Timur'un ortaya çıkmasıyla birlikte Karamanoğlu Osmanoğullarına tekrar ihanet ediyordu. Alaaddin Bey hemen Timur'un yüksek himayesine giriyordu. Böylece Moğollarla birlikte Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin'e saldırarak Aksaray, Zincirli, Salime kalelerini alıyor, Niğde'yi kuşatıyordu. Bununla da yetinmiyor, Kadı Burhanettin'in yeğeni olan Kayseri valisi Şeyh Müeyyed'i dayısına karşı kışkırtıyor, ayaklandırıyordu. Kadı Burhanettin de yeğenini ele geçirerek katlediyor, adamlarını Karaman topraklarına sokarak yağmalatıyordu. Alaaddin Bey son bir kez daha Osmanoğullarına ihanet ediyor, Yıldırım Beyazıt'ın Eflak taraflarında bulunmasından yararlanarak Ankara'yı basıyor ve Osmanlı Beylerbeyi olan Sarı Timur Taşpaşa'yı yakalayarak Konya'ya götürüyordu. Daha sonra Bayezid seferden dönerek Ön Asya'ya geçiyor ve Karamanoğlu'nun üzerine yürüyordu. Alaaddin Bey bir kez daha korkarak panikliyor, Timur Taşpaşa'yı serbest bırakarak yüklü hediyeler gönderiyor, Bayezid ile sulh yapmak istiyordu. Ancak Yıldırım bu öneriyi kabul etmiyordu. Yıldırım Bayezid eniştesi olan Alaaddin Bey'in kuvvetlerine karşı harekete geçerek çatışmaya giriyor ve Karamanlıları iki ateş arasında bırakıyordu. Karaman Bey'i bir taraftan Kadı Burhanettin'in askerleriyle çarpışırken diğer taraftan Osmanlı kuvvetleriyle de karşı karşıya geliyordu. Bunun sonucunda Alaaddin Bey iyice umutsuzluğa kapılıyor ve Konya'ya kaçarak kaleye sığınıyordu. Yıldırım Bayezid de Konya'yı kuşatıyordu. Yıldırım Konya'yı 10 gün muhasara etti. Şehir halkı can ve mallarının bağışlanması suretiyle şehri teslim edeceklerini Bayezid'e bildirdiler. O da kabul etti. Kalede bulunan Karaman, yani Alaaddin Bey, padişahın şehre girdiğini görünce atlı askerleriyle üzerine hücum ederek şehir içinde çarpıştı. Eğer halktan kendisine yardım eden olsaydı Bayezid'i şehirden dışarı atabilecekti. Hiçbir yardım görmeyince esir düşerek padişahın huzuruna getirildi. Bayezid'in Karaman oğluna, "Niçin bana mutavaat göstermedin?" diye sorması üzerine Alaaddin Bey, "Niçin sana muti olayım? Ben de senin gibi hükümdarım." diye mukabele etmesi üzerine hiddetlenen Bayezid, Karaman'ın kimin tarafından öldürüleceğini 3 defa sordu. Üçüncüde birisi çıkarak Karaman oğlunu alıp götürdü ve başını kesti. Bayezid sonra Karaman oğlunu öldürenin de başını kesti. Bunun sebebi acele edip Alaaddin Bey'i hemen öldürmesiydi. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 15-16. Alaaddin Bey'in öldürülmesiyle birlikte Karamanoğulları ailesinin beyliği Osmanlı Merkezi Otoritesi'ne bağlanıyordu. Ancak Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda yenilmesi sonucu Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe ve Teke beylikleriyle birlikte Karaman Beyliği de yine eski yönetici ailelere veriliyordu. Bu çerçevede Karaman Beyliği Timur'un torunu Mehmet Mirza tarafından Bursa'da Osmanlı'nın elinden kurtarılan Alaaddin Bey'in oğulları Mehmet ile Ali Bey'e bırakılıyordu. Karaman illerinin verilmesiyle de yetinilmiyor, Osmanoğullarının mülkiyetinde bulunan Beypazarı, Sivrihisar, Kırşehir'i, Kayseri'de Karamanoğullarına bağlanıyordu. Bu arada Güney Karaman bölgesini elinde bulunduran ve Karaman ailesine olan Şeyh Hasan Bey, Karamanoğlu Ali Bey tarafından öldürülerek mülküne el konuluyordu. Karamanoğlu Ali Bey esrar kullanıyordu. Bu nedenle kendisine ban otu anlamına gelen Beng sözcüğünden kaynaklanan Bengi, yani esrarkeş lakabı veriliyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey ile Osmanlı şehzadeleri arasındaki mücadeleden yararlanarak kendi durumunu düzeltiyor ve güçleniyordu. Nitekim 1411 yılında Çelebi Sultan Mehmet'in müttefiki olan Germiyan oğullarına saldırıyor, Afyon, Karahisar, Kütahya ve çevresini ele geçiriyordu. Ardından Bursa'ya geliyor, kente girerek tahrip ediyordu. Aynı zamanda dayısı olan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in mezarını açtırarak hakaret ediyor, ancak iç kaleyi alamıyordu. Bu sırada Çelebi Mehmet, Musa Çelebi'yi yeniyor, Bursa üzerine yürüyor, zoru gören Karamanoğlu da Karaman'a kaçıyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 17-18. Karamanoğlu Mehmet Bey de diğer Karaman beyleri gibi iki yüzlü davranıyor, zoru görünce Osmanlılara dost oluyor, fırsat bulunca da Osmanlı'yı sırtından vuruyordu. Nitekim Çelebi Mehmet'in karşısında çaresiz kalınca zapt ettiği yerleri hemen geri vererek barış yapıyordu. Ancak Çelebi Mehmet, Canik tarafına gittiği zaman Karamanoğlu derhal taarruz ediyordu. Mehmet Bey'in kaçtığını öğrenince Çelebi Mehmet ile Osmanlıların Anadolu Beylerbeyi Bayezid Paşa bir entrika ve komplo düzenleyerek Karamanoğlu'nu ele geçiriyorlardı. 1415 yılında cereyan eden bu olayın sonucunda yakalanan Mehmet Bey hemen özür diliyor, anlaşmaya sadık kalacağı konusunda söz veriyordu. Mehmet Bey sadece Osmanoğullarına karşı ikiyüzlü davranmakla kalmıyordu. Aynı politikayı Memlük sultanlarına karşı da uyguluyordu. Nitekim Osmanoğullarına karşı Memlük sultanının himayesi altına giren Mehmet Bey, Tarsus meselesi nedeniyle Memlük sultanı Melik Müeyyed Şeyh ile oğlu İbrahim Bey, Mehmet Bey'e karşı harekat başlatarak Anadolu'ya giriyor, Denizli'yi ele geçiriyordu. Mehmet Bey ise Taşeli'ye kaçıyordu. Memlükler Karaman'ı alıyor ve Bengi Ali Bey'e veriyorlardı. Karamanoğlu Mehmet Bey ile Ramazanoğlu İbrahim Bey Kayseri'yi almak isterken başarılı olamıyor, İbrahim Bey çarpışma sırasında vurularak ölüyordu. Mehmet Bey ise esir düşerek Kahire'ye götürülüyordu. Memlük Sultanı'na bağlandığı için Karaman'ın hükümdarlığına gelen Ali Bey başarılı olamıyordu. Memlük Sultanı ölünce serbest bırakılan Mehmet Bey yeniden Karaman'a dönüyor, kardeşinden korkan Ali Bey de Niğde emirliğine dönüyordu. Mehmet Bey bir kez daha Osmanoğulları arasındaki kavgadan yararlanmayı amaçlıyor ve Hamidoğlu Osman Bey ile anlaşarak Antalya'yı ele geçirmek istiyordu. Ancak Antalya Beyi Hamza Bey baskın yaparak Osman Bey'i öldürüyordu. Mehmet Bey de kuşatma sırasında atılan bir top güllesiyle yaşamını yitiriyordu. Mehmet Bey'in ölümü üzerine Bengi Ali Bey Konya'ya gelerek Karaman Beyliği'nin yönetimini ele geçiriyordu. Buna karşılık Mehmet Bey'in iki oğlu İbrahim ve İsa Beyler Sultan II. Murad'a giderek yardım istiyordu. İsa Bey'e Rumeli'de bir sancak veriliyor, İbrahim Bey'e de yardım edilerek Karaman'a gönderiliyordu. Amcası Bengi Ali Bey'i Niğde'ye kaçmaya mecbur ediyor ve beyliği ele geçiriyordu. Mehmet Bey'in büyük oğlu Sarıymüddin İbrahim Bey de Osmanlı'ya karşı ikiyüzlü davranmak konusunda atalarından geri kalmıyordu. Nitekim amcasını kaçırıp da Konya'ya yerleştikten sonra Osmanoğullarıyla dostluğu bozuyordu. İbrahim Bey ihanet konusunda geçmiştekileri de gölgede bırakıyordu. Zira Osmanlılara terk ettiği İsparta ve Eğirdir'i yeniden ele geçirebilmek için o sırada Selanik'i üçüncü kez zapt eden Osmanlılara karşı Sırp ve Macarlarla ittifak yapıyordu. Bu ittifaka göre Sırplar ile Macarlar Rumeli'de, Karamanoğlu İbrahim Bey ise Anadolu'da aynı anda Osmanlılara saldırmaları gerekiyordu. Nitekim 1433 yılında Evrenüzzade Ali Bey'in Macarlara karşı başarılı olması sonucu Macarlar Osmanlılara saldırıyor, o sırada Karamanoğlu İbrahim Bey de Bey şehrini alarak İsparta'ya ilerliyordu. Ancak Sırplarla Macarlar Güvercinlik Kalesi'nde Rumeli Beylerbeyi'ne yeniliyor ve çekiliyorlardı. Rumeli'de serbest kalan Osmanlılar bu kez Karamanoğulların üzerine yürüyorlardı. Osmanlı kuvvetleri Akşehir'den başlıyor, Seydi şehri, Said eline alıyor, Konya ile İçel dışında tüm Karaman'ı ele geçiriyordu. Bu arada Varsak aşireti Karamanoğlu ailesine bağlı kalarak Osmanlılara kafa tuttukları için Osmanoğulları bu aşiretin üzerine de yürüyordu. Nihayet Konya'da ele geçiriliyor ve Konya halkının Afyon Karahisar'a sürülmesi emrediliyordu. Bu tablo karşısında son derece çaresiz kalan İbrahim Bey, en yüksek dinsel kimlikli alim olan Mevlana Hamza'yı Sultan Murad'a göndererek barış öneriyordu. Aslında İbrahim'in kardeşi İsa Bey'i Karaman'ın başına getirmek isteyen II. Murad, yine de aracıların ısrarına dayanamıyor, barışı kabul ediyordu. Hiç kuşku yok ki Anadolu'nun ortasında bir iç savaşa girmek, Hristiyanlarla geniş bir hududu ve cephesi bulunan Osmanlı Hanedanı'nın da bu sırada işine gelmiyordu. Ancak 1441 ve 1442 yıllarında Osmanlıların Macaristan'a yaptıkları akınlar sırasında başarısızlığa uğramaları sonucunda Hristiyanların gerçekleştirdiği Haçlı ittifaklarına Karamanoğlu İbrahim Bey de katılıyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Adı Geçen Eser, sayfa 25. İbrahim Bey, Bizans İmparatoru'nun aracılığıyla Macar kralına başvurarak onu Rumeli'de ilerlemeye teşvik ediyor, kışkırtıyordu. Bunun sonucunda yeni Haçlı ordusu Semendire'yi alarak Alacahisar, Şehirköy ve Niş kasabalarını yakıp halkı esir ederek Sofya üzerine yürürken, Karamanoğlu İbrahim Bey'in damadı Turgutoğlu Hasan Bey de aynı şeyi Anadolu'nun ortasında yapıyordu. Hasan Bey, Ankara, Afyon, Kütahya illeriyle Bolvadin, Beypazarı, Hamideli yörelerini içeren geniş bir alanı yakıp yıkarak yağmalıyordu. Karamanoğlu ailesinin Haçlılarla birlik olarak Osmanlı topraklarına saldırması, katliam, yıkım ve yağmaya girişmesi Sultan II. Murad'ı çileden çıkarıyordu. Bunun üzerine önce Balkanları aşıp Filibe Varna'ya yaklaşan Haçlılarla barış yapmaya talip oluyordu. Nitekim çok önemli tavizler vererek amaçladığı barışı 1444 yılının Temmuz ayında Segadin'de yapılan anlaşma ile gerçekleştiriyordu. Bu arada Karamanoğlu ailesinin politikalarını İslamiyet ile bağdaştıramayan Sultan Murad, Suriye ve Irak'taki ünlü İslam alimlerinden İbn Hacer Askalani, Saadettin Deyri, Abdüsselam Bağdadi, Bedrüddin Tunusi gibi dört mezhebin otoritesinden fetva alıyordu. Bu fetvalar Karamanoğulları bakımından çok ağır ithamları içeriyordu. II. Murad bu fetvalara dayanarak intikam almak üzere harekete geçiyordu. Bütün hıncı ve kiniyle Karamanoğulların üzerine yürüyordu. Osmanoğulları bu sefer de hiçbir kural ve kaide tanımıyordu.